Ayrım 20. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme, Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 231. Kur'an'ın paylaşımcı toplum ve paylaştırıcı devlet talebi. Toplum paylaşmıyorsa devlet paylaştıracaktır. Allah'ın kanunu budur. Bunu görmezlikten gelenler Allah'ın değil, çıkarlarıyla putlarının kulu olurlar. Kur'an'ın yolu önce vicdan ve öğüt yoludur. İş bununla bitmediğinde, ki hiçbir zaman bitmemiştir, paylaştırıcı devlet devreye girip yaptırımlı paylaşımı işletecektir. Sosyal devlet işte bu varlık kanunun hayata geçmesini kabul etmektedir. Kur'an'ın istediği budur. Bunu gayrimüslimler gerçekleştirdi diye buna karşı çıkan Müslüman yaftalı dinciler, aklın verilerine göre değil, öfke ve kamp mantığıyla konuşarak sosyal adalet ve sosyal demokrasi düşmanlığı yapmaktalar. Halbuki İslam'dan nasibi olanlardan öncelikle hakka ve emeğe saygı beklenir. Kur'an bir devlet şekli önermez. Ama her devlette egemen olması gereken doğal, evrensel ilkelerin tümünü önerir. Adalet, biat, yönetenlere seçimle vekalet verme, şura, demokratik yönetim, emeğin egemenliği, dindarlığın değil, ehliyet ve liyakatin üstünlük ölçüsü yapılması, ribanın, kapitalin emek dışı etkilerle artırılmasının yasaklanması, bu ölümsüz ilkelerden bazılarıdır. Bu ilkeler dikkatle incelendiğinde Kur'an'ın ileri derecede paylaşımcı bir toplum ve ileri derecede paylaştırıcı bir devlet istediği açıkça ortaya çıkar. Bu ileri derecede ifadesine bakarak bu toplum ve devleti sosyalist olarak vasıflandırmak, sosyalizmi büyük harfle yazmamak kaydıyla doğrudur. Böyle yapıldığında İslam sosyalizme uydurulmuş olmaz. Sosyalizm İslam'ın bir uzantısı olarak gösterilmiş olur. Bizim yapmak istediğimiz de budur. Ancak şunu unutmamak lazım ki Kur'an'ın ileri derecede paylaşımcı toplum ve devlet anlayışını bugünkü kuşaklara bugünkü terimlerle anlatmak diye bir zorunluluk varsa ki vardır. İslam'ın İleri derecede bir sosyalist toplum ve düzen getirdiğinin ifade edilmesi bir vicdan ve iman borcudur. Kapitalizmin baş ağaları ve onların uydusu maraba kapitalistleri bu gerçekleri savsaklamak ve saklamak için sosyalist lafını haram lokmalarla pislenmiş dillerine dolayarak gerçeği söyleyenleri itham için kullanırlar. Onları bu ucuz zincirlik oyunlarıyla etkisiz kılmak ve neticede Kur'an dinini bir tür abdestli kapitalizm düzenine dönüştürmek isterler. Kur'an, abdestli kapitalizmin abdestiyle namaz kılan maraba kapitalistlerinin namazlarını lanetleyerek muhteşem bir devrim yapmaktadır. Tanrısal kitap bu devrimle insanlığı hem uyarmakta hem de tanrısal bir donanımla güçlendirmektedir. Şimdi insanlığa düşen, yaratıcının bu lütfunu iyi değerlendirmek ve insanlığın mutluluk reçetesini zincirliğin engellemesine rağmen hayata geçirmektir. Kur'an'a iman etmiş kitleler bunu Marx'ın, Lenin'in, Mao'nun peşinden giderek değil, tevhid aydınları olan bizlerin peşinden giderek gerçekleştirebilirler. Başka bir yol ve reçete yoktur. Bizim paylaşımcı toplum ve paylaştırıcı devlet anlayışımızın öncüleri, Müslüman tarihin Maun suresi ihlallerine karşı çıkmış büyük iman ve mücadele anıtlarıdır. Bunların fikir ve eylem öncüsü, ışığı, rehberi, komutanı, mücadelesini bundan sonraki başlık altında özetleyeceğimiz Ebu Zer el-Gıfari'dir. Onun mukaddes savaşının ayrıntılarını ise, kendisine ayırdığımız eserimiz Ebu Zer el-Gıfari'de ortaya koyacağız. Emevi kodamanları arasından çıkan defolu ve bazı imansız tipler istisna edilirse, İslam imanının yaratıcı nesli olan ilk nesil, bugünkü sözde İslam imajının çok ötesinde ve dışında bir zihniyet tablosu çiziyordu. Sadece zekatla ilgili uygulamaları ve özellikle Ridde olaylarını incelediğimizde bile, İslam devletinin kararlı ve sistemli bir sosyalist devlet olduğunu görmekteyiz. Burada kullandığımız sosyalist tabirinin bütün ruhçu sosyalizmlere ilham kaynağı olan bir sosyalizm olduğunu belirtelim. Bu sosyalist devlet ve düzenin Suriyeli bilgin Profesör Doktor Mustafa Sibai'nin İştirakiyetül İslam adlı eserinde sadece bir boyutu işlenmiştir ve açık söyleyelim ki bu işleyiş tam cesur bir işleyiş olmaktan çok bir idari maslahat işleyiştir. Bununla birlikte İslam Sosyalizmi adıyla Türkçe'ye çevirdiğimiz bu eser, Yeni Boyut Yayınları İstanbul 2010, en azından ismiyle bir çığır açmıştır. Emevi ve Abbasi Arabizm imparatorlukları tarafından üstü örtülen beyinileri bir kenara koyarak ve sadece yaptırımlı resmi vergi olan zekatla ilgili uygulamalara baksak bile İslam'ın nasıl sıkı bir sosyalist devlet modelini esas aldığı hemen fark edilir. Ama bu gerçeğin üstü ne yazık ki sonradan zamanlarda örtülmüş ve İslam aynen öteki dinlerin maruz kaldığı yozlaştırmalarla bir tür kapitali ve servet sahiplerini koruyan kutsal sığınağa dönüştürülmüştür. Miladi 2000'li yılların başından itibaren ise İslam'daki yozlaşma daha da ileri giderek bu din ılımlı İslam adıyla bir tür emperyalizme hizmet dini konumuna itilmiştir. Özellikle Türkiye'de ve ne yazık ki ılımlı İslam denen emperyalizme kölelik dini projesinin Orta Doğu eş başkanlığını bir görev alarak üstlenen kişi, Türkiye'deki dinci siyasal iktidarın başı olan kişidir. İmam-ı Azam'ın baş öğrencisi Büyük Hanefi Fakihi Ebu Yusuf, ölüm 182 Taksim 798, Abbasi Halifesi Harun-u Reşid'in devletin mali durumu ile ilgili sorularına verdiği cevaplardan oluşan Kitab-ül Harac adlı eserinde biraz önce andığımız sosyalist karakteri önümüze koyan hayati tespitler yapmaktadır. Şimdi Ebu Yusuf'un andığımız kitabından bazı paragraflar aktararak zekatla ilgili titizliğin sosyalist bir icraatla nasıl korunduğunu görmeye çalışalım. Eserin zekatın engellenmesi ve harcandığı yerler başlığını taşıyan bölümünde Kitab-ül Harac 313-324 şu satırları da görüyoruz. Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir adamın zekatı vermemesi veya onun verilmesine engel olması meşru karşılanamaz. Bu değerlere inanan bir adam, malının zekat verecek miktara ulaşmamasını yapay bir biçimde sağlamak için zekata tabi mallarını parçalayıp ona buna tevdi edemez. Başka bir deyişle, herhangi bir yol veya sebeple zekatın verilmesini devre dışı bırakamaz. Abdullah bin Mesud'un şöyle dediğini biliyoruz. Zekatın verilmesini veya yerine ulaşmasını engelleyen bir kişi, mani'uz zekat Müslüman olamaz. Zekatı vermeyen kişinin namazı da namaz sayılamaz. Vicdanımız hemen şu soruyu sormak istiyor. Zekatın verilmesini engelleyen kişi Müslüman vasfını yitirirse, toplanan zekatlardan oluşan kamu haklarını talan edenler ne oluyor? Sorunun cevabını tefsir ettiğimiz Maun suresi veriyor. O cevabı tekrar anımsayalım. Kamu harcamalarına katkıyı sağlamadığı gibi bir de kamu mallarının talanına tevessül edenler, Maun suresinin darbesiyle din dışına itilip lanetlenmişlerdir. Kıldıkları namazlarla rağmen lanetlenmişlerdir. İslam fıkhının kurucu öncülerinden biri ve Irak fıkhının kurucusu sayılan İbn Mesud'un az yukarıda verdiğimiz sözü, Maun suresinin bizim vermeye çalıştığımız çerçevedeki sahibi tefsiridir. Ebu Yusuf'u izlemeye devam edelim. Hazreti Peygamber İbnül Lütebiye adlı bir şahsı Benu Süleym kabilesinin zekatlarını toplamaya memur etmişti. Adam biri geldiğinde şöyle bir konuşma yaptı. Şu mallar halkın, şunlar da bana hediye edilenler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber söz alarak şöyle konuştu. Benim zekat toplamakla görevlendirdiğim bir adam nasıl olur da bunlar sizin, bunlar da bana hediye edilenler diyebilir? Babasının veya anasının evinde otursaydı da bakıverseydi, ona böyle hediyeler gelecek miydi? Benliğimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki bu kamu mallarından en küçük bir şeyi zimmetine geçiren kişi mahşer meydanına gelirken o aşırdığı şeyi böğüren bir deve, bağıran bir inek, meleyen bir koyun olarak ensesinde taşıyacaktır. Ebu Yusuf, Kitabul Haraç 318. Hazreti Peygamber bu sözü söyledikten sonra ellerini göklere kaldırarak şöyle seslendi. Allah'ım, işte tebliğ ettim. Ebu Yusuf, Kitabul Haraç 320 Taksim 321. İslam mali yönetimi koyu sosyalist, radikal biçimde devletçi bir sistemdir. Bir sistem ki yurttaşların avladıkları balıktan arazilerindeki sulara, madenlere kadar tüm mali iktisadi imkanlara el koymakta ve bunların tümünden çok ileri derecelerde vergiler almakta, bazen mal ve hakların tümüne el koymaktadır. Yöntem şöyle veya böyledir ama yapılan budur. Hazreti Peygamber Buhari ve Müslim'de yer alan bir rivayette Ebu Musa el-Eşari'nin de mensup olduğu Eşari kabilesini övmüştür. Gerekçe olarak da şunu göstermiştir. Eşariler sefer sırasında kendilerinin yahut Medine'deki ailelerinin yiyecekleri tükenme noktasına yaklaşınca sahip oldukları yiyecekleri bir bohça içinde toplarlar. Sonra da bu toplanan yiyecekleri kimin ne kadar katkıda bulunduğuna bakılmaksızın aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu eşariler bendendir. Ben de onlardanım. Biz usul Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemi kolonizatör Türk dervişlerinde ve daha sonraları Anadolu'daki Alevi Bektaşi dervişler arasında lokma usulü adıyla uygulanmıştır. Ortak sandık veya ambara herkes mali gücüne göre katkı verir ama toplanan mal ve paradan bölüştürme herkese eşit olarak yapılır. İleri derecede bir sosyalist uygulama olan bu usul, anlaşılan o ki Peygamberimizin yukarıda verdiğimiz sünnetinin bir uzantısıydı. Hadis kitaplarında Yüce Peygamber'in şu sözünü de görmekteyiz. Elinde iki kişilik yiyecek bulunan, ona üçüncü bir kişiyi, üç kişilik yiyecek bulunan ise dört kişilik dördüncü kişiyi ortaya etsin. Buhari. Maun ihlaline karşı çıkış. Ebu Zer. Maun ihlallerine ilk karşı çıkış, bireysel bir karşı çıkıştır. Ama sadece İslam tarihinin değil, bütün insanlık tarihinin en soylu ve en anlamlı karşı çıkışıdır. Metafizik ve hukuksal dayanakları vahiy ve peygamber öğretisinden alınan ilk karşı çıkıştır bu. Kendisinden sonraki dönemlerin sosyal, adaletçi, toplumcu isyanların tümünü prototip olmuş bu karşı çıkış, büyük sahibi Ebu Zer el-Gıfari'nin karşı çıkışıdır. Bu karşı çıkışın kuransal ve nebevi dayanakları nelerdi? Ayrıntılarını tam olarak Ebu Zer adlı eserimizle, kısmen de Hallacı Mansur adlı eserimizle verdiğimiz bu karşı çıkışın dayanaklarına burada kısaca temas edeceğiz. Ebu Zer'e karşı çıkışının kuramsal dayanakları. Kenz yasağı. Kenz biriktirmek, depolamak, istiflemek demektir. Ebu Zer, ihtiyaç fazlası mal biriktirmeyi Kur'an'a açıkça aykırı buluyor ve Tevbe suresi 34-35. ve Bakara 219. ayetlere dayanarak bu fikrini çok gür bir sesle haykırıyordu. Belazuri'nin kaydına göre, bakınız El-Ensab 6-171, mesele şöyle başlayıp gelişti. Müslüman Beytül malını akrabası Emevilere talan ettiren Osman, bir ara peygamberin Medine'den sürdüğü Mervan bin el-Hakem'le Haris bin Hakem bin Ebu'l-As'a bu arada talan sırıtmasın diye Ensardan Zeyd bin Sabit'e hazineden büyük miktarlarda paralar vermişti. Olay Medine'de yayılınca Ebu Zer Kur'an'ın şu ayetini bir tarafa koyup Osman'ı eleştirmeye başladı. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa ellerinden insanları Allah yolundan vazgeçirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştular. Tevbe 34. Ebu Zer kamu malı talanına karşı çıkarken Tevbe 34-35 yerine Maun suresine dayansaydı çok daha kırılamaz bir kanıta sahip olacaktı. Çünkü Ebu Zer'in Kenz ayetini böylesine radikal bir yorumla gündem yapması, kamu hazinesinin Emevilerce talan edilmesi yüzündendir. Ve Maun suresi böyle bir talanı çok ağır bir biçimde suçlamaktadır. Mülk hakkının sınırlarını aşmamak. Bir Kur'an terimi olarak mülk nedir? Kur'an dilinin en büyük ustalarından biri sayılan İsfahanlı Ragıp'tan özetleyelim. Mülk, tasarruf konusu olan şeyi hükmederek zapt etmektir. Hükmedene melik denir. Melikin saltanatının egemen olduğu yerlere memleket adı verilir. Mülk, Allah için kullanıldığında daimi hak anlamına gelir ki bu mülk ve övgü ona özgüdür ayetiyle ifade edilmiştir. Ragıp el-Müfredat-ı Garibil Kur'an. Süre ve alan bakımından sınırsız mülk sahibi olan tek kudret Allah'tır. Kur'an, mülk kelimesini en çok bu noktaya dikkat çekmek için kullanmaktadır. 20'yi aşkın ayette şu ifade aynen tekrar edilmiştir. Göklerin ve yerin mülkü münhasıran Allah'ındır. Bakara 107, Ali İmran 189, Maide 17, 18, 40, 120, Tevbe 116, Nur 42, Furkan 2, Zümer 44, Şura 49, Zühruf 85, Câsiye 27, Fetih 14, Hadid 2, 5, Bürüç 9. Kur'an'ın beyanına göre insana mülk de verilmiştir saltanatta. Ama bunlar ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Kur'an'dan anlaşılan odur ki bu sınır mülkte kamu ihtiyacı, saltanatta ise doğal, evrensel adalet ilkeleridir. Özel mülkiyetin tümden ilgası ile egemenliğin tümden selbi insanın elinden alınması, Kur'an'ın ruhuna aykırı olduğu gibi bunların sınırsızca verilmesi de Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Kur'an, sınırlamayı nihayetinde kendisi yapmaktadır. Mülkiyette ihtiyaçtan fazlasını vermek, saltanatta, doğa, evrensel ilkelerle kayıtlı olmak. Egemenliğin tümden Allah'ta olması, insanın kullanacağı egemenliğin onun kontrolünde kullanılmasıdır. İnsanın kullanacağı egemenlik, ilkelerin egemenliği olacak, kişilerin değil. Kişiler bu egemenliği ancak emaneten ve vekaleten kullanabilir. Ebu Zer ve onun Abbasiler dönemindeki zuhuru olan Karmatiler, mülkün şurada tespit ettiğimiz kuransal anlamda korunmasını istiyorlardı. Bunu hem mülkiyet hem de saltanat anlamında ihlal ettiğine inandıkları yönetimleri ise Kur'an'ın buyruklarını açıkça çiğnemekle itham ederek onlara karşı çıkmayı Kur'an mümini olmanın şartı görüyorlardı. Zenginlerin malındaki yoksul hakkının alınması. Kur'an, zenginin malında yoksulun hakkı olduğunu söylüyor. Bu hakkın yoksula bir biçimde verilmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyor. Bu hak ya zenginin malından alınıp yoksula verilecektir yahut da devlet hazinesinden. Onların mallarında ihtiyaç sahibi için yoksun için bir hak vardı. Zariyat 19. Ebu Zer'i prototip seçen Zeng ve Karmat isyanları ve onların uzantısı olan diğer Sufi tandanslı isyanlar, firavunlaşan servet sahiplerinin mallarına bu kuransal gerekçeyle dokunmuşlardır. Servet kodamanlarının iddia ettiği gibi dinsizliklerinden değil. Zeng ve Karmat hareketlerinin ikisinin de Sevad-ı Irak denen verimli topraklarda başlaması, Zekkar, Ahbaru, Karamita 37 sebepsiz değildir. Çünkü ezilen, emeği ve alın teri sömürülen emekçi kitleler özellikle bu zengin topraklardaki egemen feodaller tarafından köle olarak kullanılıyordu. İsrafa isyan. İsrafın kelime anlamı zulümdür. Kişinin kendi emeğinin karşılığı olmayanı harcaması bir zulüm olduğu içindir ki, birilerinin emeğinden üreyen parayı harcamaya israf denmiştir. Yiyin, için fakat başkalarının emeğiyle üretilmiş nimetleri zalimce saçıp savurmayın. Allah zalimce saçıp savuranları sevmez. Araf 31, Enam 141, ayrıca bakınız İsra 26-27, Nisa 6, Şuara 151. Buyruğu, Kur'an'ın temel buyruklarından biridir. Kur'an, kendi emeğinin karşılığı olandan savurganlık yapmayı da yasaklamakta ama onu ısraf sözcüğüyle değil, tebzir sözcüğüyle ifade etmektedir. Akrabaya hakkını ver, çaresize yolda kalana da. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar. Ve şeytan kendi Rabbine nankörlük etmiştir. İsra 26-27. İsraf ve tebzirin ikisi de savurganlık diye tercüme edilmektedir. Ama bu tercüme Kur'an mesajının ruhunu tam vermekten uzaktır. En doğrusu bu iki sözcüğü şurada ifadeye çalıştığımız espriyi koruyacak şekilde tercüme etmektir. İsraf, insanlığın en büyük belalarından biri ve tartışmasız bir zulümdür. Küresel afetlerin tümünü ancak israf tetiklemektedir. Bu bakımdan israf küresel bir insanlık suçudur. İsraf küresel afetlerden sadece birisi değil, küresel afetlerin en büyüğüdür. Çünkü israf afetlerin afetidir. Bütün afetlerin motorudur. Ebu Zer'in temel eleştiri hedeflerinden biri de başta Muaviye olmak üzere o devir yöneticilerinin israflarıydı. Ebu Zer, ilgili yerde göreceğimiz gibi bu savurganlıkların devlet malından yapılması halinde açık haram işlendiğini, herkesin kendi parasından yapılması halinde ise israf yapıldığını söyleyerek uygulamalara tümden karşı çıkıyordu. Karmati Hallacı, Felsefenin temel saldırı hedeflerinden biri de Abbasi sarayındaki akıl almaz israftı. İsrafın bir küresel afet olarak tahribatının ayrıntıları için bizim Küresel Afetler adlı kitabımızın ilgili bölümüne bakılabilir. Servet sahiplerinin ağır biçimde eleştirilmesi. Kur'an'dan öğreniyoruz ki peygamberler mesajının en büyük düşmanları üçtür. Zulüm, riya, servet ve refahla azıp şımarmak. Servet ve refahla azıp şımarmak anlamında kullanılan teref, mal ve servetle azan anlamındaki mütref, Kur'an'ın en hayati kavramları arasındadır. Mal ve servetin belli ellerde toplanmasını ve toplum aleyhine bir baskı ve sömürü aracı halinde kullanılmasını, yaratılış kanunlarını çiğnemek olarak gören Kur'an, bunun denge bozucu ve çöküşe götürücü bir illet olmasını şu gerekçeye bağlar. Emekle kapitalin yer değiştirmesi. Başka bir deyişle, emeğin ürettiklerine kapitalin destek olması, musallat olması. Başka bir deyişle, emeğin ürettiklerine kapitalin musallat olması. Kur'an, ekonominin başarının ve zaferin temelinde emek ve gayreti görmektedir. Teref, bu varoluş ilkesini tersine çevirmekte, oluş ve erişin motor gücü olan emeği mala boğdurmaktadır. Bu yüzden Kur'an, servetlerde yoksulun hakkı olduğunu açıkça ifade eder. 51 Taksim 19, 6 Taksim 141, 17 Taksim 26, 30 Taksim 38. Bu, servetin frenlenmesi demektir. Nahl suresi 71. ayete göre, servet sahipleri mallarından, emrinde çalışanlara, her iki taraf eşit oluncaya kadar vermelidir. Bunun yapılmaması, Allah'ın nimetlerine kafa tutmaktır. Teref veya itiraf, kamus mütercimi Asım Efendi'nin Türkçesiyle şöyle tanıtılmıştır. Bir adamı nimet firavunluğunun azgınlığa düşürmesidir. Firuzu Abadi, Kamus, Teref Maddesi. İtiraftan isim, ismi fiili ve ismi mef'ul olan ve Kur'an tarafından da kullanılan mütref veya mütrif kelimesi ise yine Kamus'a göre içinden gelen her şeyi yapmakta hiçbir engel tanımayan cebbar ve istilacı kimseye denir. Kur'an işte bu mütref tipi aynı kelimeyi kullanarak insanlığın huzur ve barışının yollarını tıkayan bir bela gibi görmekte, bütün peygamberlerin bu bela ile uğraştıklarını çok açık ve radikal ifadelerle önümüze koymaktadır. Bir evrensel kural halinde verilen beyine şudur. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, onun servet ve refahla firavunlaşmış kodamanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin elçilik yaptığınız şeyi inkar ediyoruz. Sebe 34. Kur'an'a göre insan hayatını ızdıraba itip toplumu yozlaştıran en büyük zulümlerden biri de servetten kaynaklanan azmadır. Bu yüzdendir ki Kur'an toplumların ve medeniyetlerin yükseliş devirlerinde servetin değil, gayret ve emeğin egemen olduğunu, çöküş devirlerinde ise servetin ve servetle azanların hakim duruma geçtiğini söylemektedir. Bu dönemlerde servetle azanlar kendilerine düşen görevleri safsaklamanın yanında toplumu yönetme durumuna geçmekle de çöküşü hızlandırırlar. Ve böyle bir toplumun batması Kur'an'a göre bir evrensel zorunluluk haline gelir. İsra suresi 16. ayet, kural koyarcasına şöyle diyor. Biz bir ülkeyi, medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve refahla firavunlaşmış kodamanlarına emirler yöneltiriz. Onları yöneticiler yaparız da, onlar orada bozuk gidişi sergilerler. Böylece o ülke medeniyet aleyhine hüküm hak olur. Biz de onun altını üstüne getiririz. Mütreflerin en önde gidenleri her toplumda bir kodumanlar ekibi oluşturur. Kur'an bu ekibi aliler, yukarıdakiler, üsttekiler veya mele, kodaman kadro olarak ifade eder. Kodamanların özelliklerinden biri de alışılmışa ters düşenleri, yeni bir şey söyleyenleri, razil, düşükler, tiksinilesiler olarak vasıflandırmaları, onları iğrenilecek varlıklar olarak görmeleridir. Toplumun küfre sapan, ahiret buluşmasını yalanlayan, dünya hayatında servet ve refahla firavunlaştırıp azdırdığımız kodaman takımı şöyle dedi. Bu adam sadece sizin gibi bir insan. Yemede olduğunuzdan yiyor, içmekte olduğunuzdan içiyor. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka hüsrana uğrayanlar olursunuz. Müminin 33-34. Toplumunun küfre sapanlarının kodamanlar heyeti Nuh'a şöyle demişti. Bize göre sen bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Bakıyoruz sana ayak takımımızın basit görüşlü insanlardan başkası ardına düşmüyor. Sizin bize hiçbir üstünlüğünüzün olduğuna inanmıyoruz. Aksine sizi yalancılar sayıyoruz. Hud 27-38. Teref erbabının kodamanlar kadrosuna karşı çıkanlar müstazaflar olarak anılıyor. Müstazaflar, kodamanların kibir ve gurur hegemonyalarına karşı çıkan bir uyarı kadrosudur. Bu kadro daima ezilenler, alttakiler içinden çıkar. Mütreflerin tıkadığı hak ve adalet yolunu bunlar açar. Bakınız 7-75-76-88 Sebe 31-34. Mütreflerin zulme dayalı hegemonyaları, istisaf denen ezme, sömürme, baskı ve horlama sürecini başlatır. Böylece toplumda servet ve refahla şımarmışlarla, onların ezip sömürdüğü gruplar arasında didişme ve boğuşma başlar. Bu didişmede, yaratıcı kudretin ezilenler yanında yer aldığını ve onları oluşun motor gücü saydığını Kur'an açık bir biçimde dile getirmektedir. Tarihin bu yaratıcı diyalektiği şöyle işlemektedir. Biz istiyoruz ki yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım. Onları önderler yapalım. Onları mirasçılar haline getirelim. Ve yeryüzünde onlara imkan ve kudret verelim. Firavuna, Haman'a ve onların ordularına da korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. Kasas 5-6. Kur'an diyalektiğinin temeline ezen ve horlayanla ezilen ve horlananların mücadelesini koymaktadır. Ancak bu diyalektikte ezmenin nesnesi gösterilmemiştir. Nesne değişkendir. Bazen ekonomik değerler, bazen de başka unsurlar öne geçer. Diyalektiğin değişmeyen yanı, yani yapı taşı, ezen, ezilen, çelişme ve çekişmesi olacaktır. Kur'an buna üsttekilerle ezilenlerin çekişmesi diyor. Ebu Zer ve ona bağlı olarak Ammar, İslam'ın ilk döneminin müstazafları olarak Mekke oligarşisine karşı çıkmışlardı. Osman döneminde ise teref illetine egemen kalarak tasallut sergileyen Emevi kodamanlarına karşı çıktılar. Kamu malına tecavüzün lanetlenmesi, bu lanetleme bu eserin konusu olan Maun suresinin açıklamaları halinde önümüzdedir. Ebu Zer ve onu izleyen Karmati felsefe grubu, devrimciler, yönetimleri kamu malı talancıları olarak da suçluyorlardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 245.